Ayrım 7 Titanic Clive Cussler Sayfa 70 15. Bölüm Seagram United Hava Yolları hostesinin gülümseyişine karşılık verdi ve uçağın merdiveninden inip yolcuları bekleyen otobüse bindi. Los Angeles Uluslararası Havaalanı terminal çıkışına yakın Hertz araba kiralama şirketinden lüks bir Lincoln otomobil kiralayıp direksiyona geçti. Birkaç dakika sonra Century Bulvarı'ndan geçmiş ve güneye San Diego'ya doğru giden şehirler arası yola girmişti. Bulutsuz bir gündü ve hafif puslu havada Sierra Madre dağları rahatça görülebiliyordu. Sağ şeride geçip saatte 100 kilometre hızla giderken 90 kilometrelik hız kısıtlamasına karşın sol şeritlerden 120 ile 150 arasında hızlarla geçen arabaları seyrediyordu. Bir süre sonra Long Beach'teki Torrance kimya tesislerini ve eski yağ fabrikalarını geride bırakıp bahçeli villaların doldurduğu dümdüz ve geniş Orange ilçesi bölgesine girdi. Leisure World çıkışını bulması yaklaşık bir saatini almıştı. Parası ve zamanı çok olanlar için harika bir yerdi burası. Etrafta golf sahaları, yüzme havuzları, ahırlar, biçilmiş yemyeşil çim alanlar ve bisikletlerine binmiş dolaşan yaşlı insanlar görülüyordu. Tesislerin ana giriş kapısında durdu ve üniformalı yaşlı bekçinin kapıyı açmasını bekledi. Ondan sonra aldığı 261B Calle Aragon adresine yöneldi. Adreste büyük bir parka bakan bir yamaçta inşa edilmiş iki katlı şirin bir ev vardı. Seagram arabayı kaldırıma yanaştırıp durdu ve inerek güllerle dolu küçük bir bahçeden geçip kapının zilini çaldı. Kapı açıldığında korkusu yok olmuştu. Adeline Hobart hiç de bunak bir ihtiyara benzemiyordu. Yaşlı kadın yumuşak ve neşeli bir sesle ''Siz Bay Seagram misiniz?'' diye sordu ve gülümsedi. ''Evet, siz de Bayan Hobart olmalısınız.'' ''Kadın buyurun girin.'' dedi ve elini uzattı. Bir erkek gibi tokalaşması Seagram'ın hoşuna gitmişti. Kadın ''Aman tanrım, 70 yıldır kimse bana Bayan Hobart dememişti.'' diyerek güldü. Telefonda bana Jake konusunda görüşeceğinizi söylediğinizde o kadar şaşırdım ki neredeyse geri tolumu almayı unutacaktım. Adeline şişman bir kadındı ama hiç de hantal, hareketsiz görünmüyordu. Konuşurken mavi gözlerinin içi gülüyordu ve yüzünde sıcak, nazik bir ifade vardı. Çok tatlı ve herkesin hoşlanacağı beyaz saçlı yaşlı bir kadındı. ''Seagram, siz hiç de geri tol alacak kadar yaşlı bir insana benzemiyorsunuz.'' dedi. Kadın onun kolunu hafifçe vurdu ve ''Bu bir iltifatsa kabul ediyorum.'' dedi. ''Buyurun şöyle oturalım, öde yemeğine kalırsınız değil mi?'' ''Size zahmet olmazsa memnuniyetle kalırım.'' ''Hiç zahmet olmaz. Bert golf sahasından kolay kolay dönmüyor ve ben de yalnız kalmaktan hoşlanmıyorum.'' Seagram soran gözlerle ona baktı. ''Bert mi?'' ''Kocam.'' ''Ama ben sanıyordum ki...'' Yaşlı kadın masum bir gülücükle ''Beni hala Hobart'ın dul işi sanıyordunuz değil mi?'' diyerek onun cümlesini tamamladı. ''İşin aslına bakarsanız ben 62 yıl önce Bayan Bertram Austin oldum.''
''Ordu bunu biliyor mu peki?''
''Oh, tabii ki biliyorlar. Milli Savunma Bakanlığı'na yıllar önce bir sürü mektup yazıp evlilik durumumdan bahsettim. Ama onlar bana kibarca yazılmış mektuplar gönderdiler ve çeklerimi de asla ihmal etmediler.''
''Yeniden evlendiğiniz halde mi?''
Adeline omuzlarını silkti. ''Ne yapabilirim ki Bay Seagram? Ben sadece yaşlı bir insanım. Hükümetle tartışacak halim yok ya. Bana para göndermekte inat ediyorlarsa bırakın göndersinler değil mi?''
Seagram güldü. ''Fazla para zarar getirmez tabii.''
''Evet, özellikle de Jake'in ölümünden sonra gönderdikleri 10.000 dolar çok işime yaramıştı doğrusu.''
Seagram şaşkın bir ifadeyle ona baktı. ''Savunma size 10.000 dolar tazminat mı ödedi yani? 1912 yılında bu çok büyük bir paraydı değil mi?''
''Tabii, o günlerde bu para küçük bir servetti ve ben de geldiğimde çok şaşırmıştım doğrusu.''
''Bu paranın gönderiliş nedenini size açıkladılar mı peki?''
''Hayır, bu kadar yıl sonra bana hala çek gönderiyorlar. Bunun bir dul maaşı olduğunu belirtiyor, hepsi bu işte.''
''Hikayenizi bana baştan anlatır mısınız acaba?''
''Jake'le tanıştığımız günlerden başlayarak mı yani?''
Seagram başını salladı.
Yaşlı kadın bir süre uzaklara bakıp düşündü.
Sonra Jake'le 1910 yılının o müthiş kışında tanıştık diye anlatmaya başladı. Tanışma Colorado'da Leadville'de oldu ve ben 16 yaşındaydım. Babam bazı madenlerin işletmeleri konusunu incelemek için bir iş gezisine çıkacaktı ve Noel yakındı. Ben de okuldan birkaç gün izin aldım. Babam annemle beni de alıp bu geziye götürdü. Tren Leadville istasyonuna henüz girmişti ki müthiş bir kar fırtınasıyla karşılaştık. Colorado'da son 40 yılın en korkunç tipisi olduğunu söylüyorlardı. Leadville'in deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık 3000 metreydi ve bu kar fırtınası 2 hafta devam etti. 16 yaşında bir kız çocuğu için heyecanlı bir macera olmalı. Oh, öyleydi tabii. Babam otelden bile çıkamıyor ve işinin geciktiğini söyleyip homurdanarak bir aşağı bir yukarı dolaşıyor. Annem de üzüntü içinde sessizce oturuyordu. Ama ben bunun zevkli bir şey olduğunu düşünüyordum. Peki Jake ile nasıl tanıştınız? Bir gün bir şeyler almak için annemle otelin karşı tarafındaki mağazaya gitmeye çabalıyorduk. Ama saatte 80 kilometre hızla esen korkunç rüzgar ve -30 derece soğukta yürümek bile imkansızdı. Otelin önünde şaşkın bir halde beklerken dev gibi bir adam bizi kollarımızdan tuttuğu gibi kaldırdı ve karşıdaki mağazanın kapısına götürüp bıraktı. Bunu yapan Jake miydi yani? Kadın geçmiş hata almıştı ve hafif bir sesle "Evet, Jake'ti" dedi. Nasıl bir adamdı? 1.80'in üzerinde geniş omuzlu, güçlü, kuvvetli bir adamdı işte. Çocukluğunda Galler'de maden işçisi olarak çalışmıştı. Onu kalabalık arasında bile hemen fark etmek mümkündü. Parlak kızıl saçları ve sakalı vardı ve her zaman gülerdi. Kızıl saçları ve sakalı mı vardı? Evet ve kendisini diğerlerinden farklı kılan bu özelliğiyle de gurur duyduğunu söylerdi hep. Gülen insanları herkes sever değil mi? Yaşlı kadın gülümsedi. Ona hemen aşık olduğumu söyleyemem tabii. Onu ilk görüşte sevimli bir ayıya benzetmiştim. Benim gibi bir genç kızın rüyalarına girecek bir tip değildi aslında. Buna rağmen onunla evlendiniz ama değil mi? Kadın başıyla onayladı. Kar fırtınası devam ettiği sürece bana iltifatlar yağdırdı ve fırtına dinip güneşin çıktığı 14. günde de onun evlenme teklifini kabul ettim. Annem ve babam biraz tereddütlüydüler tabii ama Jake onların da kalbini kazanmasını bildi. Uzun süre evli kalamadınız herhalde değil mi? Onu en son gördüğümde evleneli bir yıl olmuştu. Yani onun ve diğerlerinin Little Angel madeninde kayboldukları gün. Bu bir sorudan çok bir durum saptaması gibiydi. Yaşlı kadın evet dedi dalgın bir şekilde ve gözlerini Seagram'dan kaçırıp mutfağa doğru baktı. Aman tanrım, yiyecek bir şeyler hazırlamalıyım. Acıkmış olmalısınız Bay Seagram. Fakat Seagram'ın gözleri duyduğu ani heyecanla parlamaya başlamıştı. Little Angel kazasından sonra Jake'den haber aldınız öyle değil mi Bayan Austin diye sordu. Kadın şaşırmıştı ve sığınacak bir yer arıyor gibi çevresine bakıyordu. Ne demek istediğinizi anlamadım Bay Seagram. Sanırım anladınız. Hayır hayır, yanılıyorsunuz. Neden korkuyorsunuz? Yaşlı kadının elleri titremeye başlamıştı. Tüm bildiklerimi size anlattım. İşte hepsi bu kadar. Seagram uzanıp kadının ellerini tuttu. Hayır, başka şeyler de var Bayan Austin dedi. Korkuyorsunuz diye tekrarladı. Kadın bir süre düşündü ve sonra bana yemin ettirdiler diye fısıldadı. Bu sırrı saklayacağıma dair yemin ettirdiler. Açıklayabilir misiniz? Siz hükümettensiniz Bay Seagram. Sır tutmanın ne demek olduğunu iyi bilirsiniz değil mi? Size kim yemin ettirdi? Jake mi? O mu size susmanızı söyledi? Adeline Austin başını iki yana salladı. O halde kim? Lütfen inanın bana. Söyleyemem. Size hiçbir şey söyleyemem. Seagram birden ayağa fırladı ve bir süre yukarıdan ona baktı. Yaşlı kadın daha da ihtiyarlamış, derisi iyice kırış kırış olmuş gibiydi. Durgunlaşmış ve içine kapanmıştı. Onun açılmasını, konuşmasını sağlamak için ani bir şok geçirmesini sağlamak gerekiyordu. ''Telefonunuzu kullanabilir miyim Bayan Austin?'' ''Evet, tabii, telefon mutfakta.'' Seagram'ın hattın karşısında istediği kişiyi bulup gerekenleri söylemesi 7 dakika sürdü. Sonra kadının yanına döndü ve Bayan Austin dedi, biraz buraya gelir misiniz lütfen? Yaşlı kadın isteksiz adımlarla onun yanına yaklaştı. Seagram telefon aizesini ona uzattı ve birisi sizinle görüşmek istiyor dedi. Adeline ağır bir hareketle avizeyi alıp kulağına götürdü ve ''Buyurun, ben Adeline Austin'' diye mırıldandı. Yaşlı kadın birden şoke olmuş gibi şaşkın gözlerle Seagram'a baktı. Sonra kendini toparlamaya çalıştı ve hiçbir şey söylemeden başını sallamaya başladı. Tek taraflı konuşmanın sonunda birkaç kelime söylemeyi başardı. ''Evet efendim, tabii, yapacağım. İyi günler efendim.'' Ahizeyi hipnotize olmuş gibi yerine yerleştirdi ve yine şaşkın şaşkın Seagram'a baktı. Bu gerçekten de bizim başkanımız mıydı diye kekeledi. Evet oydu tabii, isterseniz kontrol edebilirsiniz. Şehirler arası santralı arayıp Beyaz Saray'ı bağlamalarını söyleyin. Bağlantı tamamlanınca Greg Collins'i isteyin. Kendisi başkanın birinci yardımcısıdır. Bana başkanı veren de odur. Yaşlı kadın rüyada konuşuyormuş gibi ''Aman tanrım'' diye mırıldandı. ''Buna inanamıyorum. Gerçekten de başkanla konuştum öyle mi?'' ''Evet Bayan Austin, şimdi bana her şeyi söyleyebilirsiniz değil mi? İlk kocanızla ilgili bilgiler ve ölümüyle ilgili bildiğiniz her şey devlete büyük bir yarar sağlayacaktır. Bunu size söylemenin çok hoş olmayacağını düşünüyorum ama...'' ''Başkana nasıl itiraz edebilirim ki?'' Yaşlı kadın kendini toparlamış ve bir süre önceki sevimli haline dönmüştü. Seagram yavaşça onun kolundan tuttu ve tekrar koltuğuna götürdü. ''Şimdi bana Jake Hobart'la Joshua Hayes Brewster'ın ilişkilerini anlatın lütfen.'' dedi. Kadın bir an düşündü ve sonra ''Jake çok iyi bir patlayıcı uzmanıydı.'' diyerek anlatmaya başladı. ''Bay Brewster da her zaman en iyi adamları tuttuğundan iş olduğunda hemen Jake'i çağırırdı.''
''Brewster, Jake'in evli olduğunu biliyor muydu peki?''
''Bunu sormanız beni şaşırttı doğrusu. Jake evli olduğunun bilinmesini istemediği için maden kamplarından uzakta Boulder'da oturuyorduk. Bana madenlerde evli patlayıcı uzmanları çalıştırmadıklarını söylemişti.''
''Jake'in evli olduğunu bilmeyen Brewster da ona Little Angel madeninde iş verdi.''
''Gazetelerde neler yazıldığını iyi biliyorum Bay Seagram ama Jake de diğerleri gibi Little Angel madenine girmedi.''
Seagram sandalyesini ona iyice yaklaştırarak ''O halde bu maden kazası bir kandırmacaydı, düzmece bir olaydı öyle mi?'' diye sordu.
Yaşlı kadın başını kaldırıp onun gözlerine baktı. ''Bunu biliyordunuz değil mi?''
''Kuşkulanıyorduk ama elimizde kanıt yoktu.''
''İstediğiniz kanıtsa onu size verebilirim Bay Seagram.''
Birden ayağa kalktı ve Seagram'ın yardım için uzanan elini geriye iterek diğer bir odaya geçip gözden kayboldu. Birkaç dakika sonra geriye döndüğünde elinde bir ayakkabı kutusu vardı.
Little Angel'a gireceğini söylediği günden bir gün önce Jake'le birlikte Denver'a alışverişe gittik. Bana güzel elbiseler, mücevherat satın aldı ve şehrin en iyi restoranında şampanya içip yemek yedik. Son gecemizi Brown Palace Oteli'nin balayı dairesinde geçirdik. Bu oteli biliyor musunuz?
Şu anda bir arkadaşım orada kalıyor.
Sabahleyin bana gazetelerdeki kazayla ve kendi ölümüyle ilgili haberlere ve duyduklarıma inanmamamı söyledi ve birkaç aylığına Rusya'ya gideceğini belirtti. Oradan döndüğünde çok zengin olacağımızı da söyledi. Sonra hiçbir zaman anlayamadığım bir şeyden söz etti.
Neydi o?
Söylediğine göre Fransızlar her şeyi düşünüyorlardı ve iş bittiğinde Paris'te yaşayacaktık. Sustu ve uzaklara daldı, sonra başını çevirdi ve ''Sabahleyin kalktığımda gitmişti.'' diye devam etti. Kendi yastığının üzerine ''Seni seviyorum Ad'' yazılı bir not ve içinde 5.000 dolar olan bir zarf bırakmıştı.
''Bu paranın nereden geldiği konusunda bir fikriniz var mı?''
''Hayır, o günlerde bankada sadece 300 dolar kadar bir paramız vardı.''
''Demek son görüşmeniz bu oldu öyle mi?''
Yaşlı kadın hayır diyerek üzerinde Eyfel Kulesi'nin resmi olan eski bir kartı ona uzattı. Bu kart gidişinden yaklaşık bir ay sonra geldi.
''Sevgili Ed, burada hava yağmurlu ve biralar berbat. Ben ve diğer çocuklar iyiyiz. Sakın meraklanma ve üzülme. Anladığın gibi yaşıyorum işte. Kim olduğumu bilirsin.'' Yazının iri bir erkek eliyle yazıldığı belliydi. Posta kartının üzerinde Paris 1 Aralık 1911 tarihi vardı. Adeline ikinci bir kartı da ona uzatıp bu da birinciden bir hafta sonra geldi dedi. Kartta Sacre Coeur'in resmi vardı ama Le Havre'dan postalanmıştı.
Sevgili at, Kuzey Kutbu'na doğru yola çıktık. Bu sana uzunca bir süre için son mesajım olacak. Cesur ol, Fransızlar bize çok iyi davranıyorlar. Gemi güzel ve yemekler de çok iyi. Kim olduğumu bilirsin.
Seagram bunun Jake'in el yazısı olduğuna emin misiniz diye sordu.
Kesinlikle eminim. Elimde Jake'in eski mektupları ve yazıları var. İsterseniz onlarla kıyaslayabilir, inceleyebilirsiniz.
Buna hiç gerek yok Ed.
Yaşlı kadın Seagram'ın kendisine kısa adıyla hitap ettiğini duyunca gülümsedi.
Peki başka haberleşmeniz oldu mu?
Kadın üçüncü ve son kez dedi. Jake Paris'te birkaç kart alıp saklamış olmalı. Bu da Paris'teki Saint-Chapelle'in resmi. Fakat bu üçüncü kartı İskoçya'dan, Aberdeen'den 4 Nisan 1912'de postalamış.
Sevgili Ed, burası sevimsiz, korkunç bir yer ve hava çok soğuk. Nasıl hayatta kalacağız bilmiyorum. Bu kart eline geçerse sana yardımcı olacaklarını bil. Tanrı seni korusun, Jake.
Kartın sağındaki boşluğa başka bir el yazısıyla şöyle yazılmıştı.
Sevgili Bayan Hobart, Jake'i bir fırtınada kaybettik. Ona duasını yaptık. Üzgünüz. V.H.
Seagram Donner'ın kendisine telefonla verdiği ekip listesini cebinden çıkarıp baktı ve V.H. herhalde Vernon Hall olacak dedi.
Evet, Vern ve Jake çok iyi arkadaştılar.
Pekala, sonra ne oldu? Size kim yemin ettirdi?
Yanılmıyorsam olaydan yaklaşık 2 ay sonra, galiba Haziran başında, Albay Patman ya da Patmore isminde bir subay gelip beni Boulder'daki evimde buldu ve Little Angel maden kazasından sonra Jake'den aldığım haberlerden kimseye bahsetmemem gerektiğini söyledi.
Bu gizliliğin nedenini açıkladı mı peki?
Hayır, bunun hükümet işi olduğunu söyledi ve sonra da bana 10.000 dolarlık bir çek bırakıp gitti.
Seagram omuzlarından sanki tonlarca yük kalkmış gibi birden rahatladığını hissetti. 93 yaşındaki bu kadının milyar dolarlık kayıp bir maden cevherinin kilidi açacağını ummazdı. Ama kadın onu yanıltmıştı. Gülümseyerek kadına baktı ve ''Şu öğle yemeği davetiniz hala geçerli değil mi?'' diye sordu. Kadın da gülümsedi ve haylazca bir ışıltı parladı gözünde.
''Jake'in de dediği gibi yemeğin canı cehenneme. Önce birer birer çekelim.''
7. ayrımın sonu, sayfa 78.